Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Değerli takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben Ahmet Erhan Aksoylu.
Ben de Levent Kurnaz.
Bugün Biz Kürek Çekelim de podcast serimizin 21.'si ile karşınızdayız.
Hoş geldiniz.
Hepiniz hoş geldiniz. Yeni usulümüz var biliyorsunuz. Bir önceki podcast'te bir sonrakinin ne üstüne olacağını ilan ediyoruz. Bu 21. de konumuz suydu. Kurnaz'la podcast'lerden önce karşılıklı konuşuyoruz. Suyu şöyle bir incelediğimiz zaman bir podcast'lik değil yani 22.'sinde de sudan konuşacağız. Öyle görünüyor. Ama bugün şöyle bir başlayalım. Şimdi suyla ilgili en genel böyle global ölçekte baktığımız zaman dışarıdan dünyamıza bakıldığı zaman bile sulu gezegen çok mavisi var falan filan. Evet su dolu ama bu suyun %97,5'u tuzlu. Kalıyor %2,5. Bu %2,5 su tatlı su dediğimiz İngilizlerin fresh water dediği şey. Şimdi bunun da yaklaşık %70'i buzullarda, %30'u yerin altında. Bize sadece küsurat %0,3 yani binde 3, binde 4'ü kalıyor yüzey suyu olarak. Bunu aklımızda tutalım. Böyle bir gerçeğimiz var. Biz gerek yüzey suyunun gerek yeraltı suyunun ulaşabildiğimiz kadarının belli bölümünü kullanıyoruz. Kullanım alanlarımız, bu da genel sayılar. Türkiye'ye ait değil, Türkiye'ye aiti Kurnaz söyleyecek. Tarım %70 gibi, endüstri %19 gibi, evsel kullanımda %11 gibi. Bu tabii ortalama ülke bazında değişebiliyor. Ve bir de şu gerçeğimiz var, onu 22. bölümde konuşacağız. Su dediğiniz anda aklınıza enerji gelsin, enerji dediğiniz anda aklınıza su gelsin. Bunlar çok çok çok büyük oranda birbirlerine bağlı şeyler. Şimdi biz bugünkü su bölümüne neleri dahil edelim diye konuşurken ben Kurnaz'a iklim değişikliğiyle bağlı olarak bizim yağış rejimi ne olacak? Bundan söz etmek iyi olabilir dedim. O da bunu destekledi. Ama dedi tarımı konuşalım. Tarım hakikaten büyük bir problem ama bu büyük problemden önce 22. bölümde daha çok konuşacağız ama bir araya da şu su durumunu özellikle belli şehirlerdeki su durumunu bir ortaya koyalım. Şimdi İstanbul'da baraj dolulukları iyi seviyelerde yaza başladığımız için herhalde yaz sonuna kadar bir sıkıntı görünmüyor. Doğru mu Kurnaz'cığım?
Yani yazın sonunu çok rahat çıkartırız. Hatta bu seneyi de çıkartırız.
Çok rahat çıkartırız. Evet. Fakat Bodrum mesela çok moda tatil beldesi. Sosyetemizde falan hani Bodrum'a falan gitmezsen hani neredeyse gitmedim falan denen bir yer. Şu anda tankerler dolaşıyor ortalarda. Çünkü tankerlerden sitelerin deposuna su koyuyorlar. Bu yeni haber. İzmir'e bakıyoruz. İzmir'i besleyen ana barajdaki doluluk oranı %8'e indi. Ve İzmir'de düzenli su kesintilerine başlanacağı haberleri geliyor.
Çeşme'de.
Çeşme'de tabii yani İzmir'in mücavir bölgesinde de.
Gece 23 ile sabah 9 arasında 10 saat su kesintisi olacak bugünden itibaren.
Evet. Ankara'ya gelirsek Ankara'nın baraj kapasiteleri büyük falan diyorlar ama onlarda aktif doluluk oranı bugün itibariyle 10.8%. 10.8'i dolu yani. Bunları dikkate almak, kulağımızda durması lazım. Daha detaylı olarak bir sonrakinde konuşacağız. Şimdi tarıma geldiğimiz zaman benim bugün Kurnaz'a hatta telefon ederek söylediğim şu var. Biz dinleyicilerimize bir özür borçluyuz. Çünkü bundan iki program önce galiba kirazdan konuşurken ben dedim ki inanamıyorum kiraz 540 lira. Onun üstüne biz konuştuk. Sonra ertesi hafta bir baktım kiraz olmuş 740 lira. Aradan bir iki hafta daha geçti. Bugüne geldik. Kiraz şu anda çelimsiz kiraz 800, iyi kiraz 1200 lira oldu. Şimdi kurnaz da bana dedi ki tabii mevsim bitiyor falan. Ya ben bu kiraz işini hakikaten anlayamıyorum. Çünkü 1200 lirayla kirazı bir türlü yan yana koymayı becerebilmiş değilim. Zaten benim kirazdan maceram benim çocukluğumdan başlamış. Ben böyle 2,5 yaşında falanım. Bizimkiler çocuğun kulağına böyle iki kiraz birbirine bağlı takarlar. Öyle bir şey sanki küpe gibi. Bana taktıkları zaman ben bunu fırlatıp atmak aklıma gelmediğinden oturup ağlamaya başlarmış. Şimdi bu konu olmayabilir yani. Fakat konu olmasının sebebi şu. Günhan benim kardeşim aynı şeyde 2,5 yaşında buna da kiraz takmışlar. Kirazı fırlatıp atmış. Tabii ki Günhan benden daha uyanık, daha zeki falan oluyor. Fakat yıllar geçti. Anlıyorum ki kiraz 1200 olduğu için fırlatıp atmayan daha bir geleceğe dönük olarak adam olacak çocuk.
İleri görüşlü.
İleri görüşlü diyelim. Hoş tabii Günhan da bizim evde doktoralı çocuk sayısı 2'dir. Ben de Günhan da. Günhan inşaatta doktoralı. Ben kimya mühendisliği, işte ben uçururum o yapar falan şeklinde de dalga geçtiğimiz olmuştur. Evet kurnazım, söz sende.
Şimdi su olmadan tarım olmuyor. Yani susuz yetişen bir bitki söz konusu değil. Çünkü biliyorsunuz hani bitki dediğimiz şey en temeli havadan karbondioksit alacak, güneşten enerji alacak, topraktan da su alacak ve bizim besin dediğimiz şeyi oluşturacak. Yani dolayısıyla su olmadan bu sistem çalışmıyor. Önce bu kafamıza bir oturtalım. İki, su dediğimiz şey böyle çok rahat bulunan bir şey değil. Erhan hocam anlattı az evvel. Yüzde ne kadar bulunuyor, nerede bulunuyor, şu oluyor, bu oluyor şeklinde. Ama bir konu daha var bizi böyle hep şaşırtan. Yeraltı suyu esasında yenilenebilir bir kaynak değil. Bunu bir içimize sindirelim. Yani yer altından biz o suyu çektiğimiz zaman birileri arazözle gelip hortum dayayıp o suyu doldurmuyor. Hatta bazı bölgelerde ki bizim Orta Anadolu o bölgelerden biri binlerce yıl sürüyor o suyun geri dolması. Eğer damla çekmeyecek olursak. Ha bazı bölgeler var. Adapazarı, Tokat. Buralar iki vadi, iki dağ, sıra dağ arasında kalan vadiler olduğu için dağlara yağan yağışlar yavaş yavaş süzülerek yeraltı suyunu dolduruyor. Ama eğer böyle değilseniz, Konya Ovası gibi bir yerden bahsediyorsak, bir de siz oradaki bütün kaynakları, yüzey kaynaklarını bitirdiyseniz, o zaman çok ciddi susuz kalıyoruz.
Bu arada tabii Konya'daki obruklar da, değil mi?
Şimdi biz 2016 yılıydı sanıyorum, Konya Kapalı Havzası Kuraklık Eylem Planı hazırladık. O zamanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ydı sanıyorum bakanlığın adı tam. Ve onu yaparken obruk daha yoktu. Yani bundan 10 sene önce. Çok eski bir zamandan bahsetmiyoruz. Bir iki tane hani öyle konuşuluyordu bu varlığı. Ama 90 bin tane su kuyusu vardı Konya'da. Ve biz dedik ya bakın bunlara birer tane metre takmamız ve ne kadar su çekildiğini ölçmemiz gerekiyor. Ki yer altında ne kadar su kaldı, bununla ne kadar tarım yapabiliriz, nasıl ürün deseni oluşturabiliriz? Bunları belirlememiz gerekiyor. Dediler ki olmaz, çiftçi elinde çifteyle bekliyor, ona kimse metre taktırmaz. Bu 90 bin su kuyusunun 80 bin tanesi ruhsatsız. Şimdi bu Türkiye'nin pek çok yerinde olan bir şey. Yani ruhsatlı kuyularımızın sayısı son derece az. Sadece Konya'ya söylemiyorum, yani hangi yöre giderseniz gidin bu olur. Yalnız aşağıda, yerin altında bu su esasında bir basınç yaratıyor. Yani yukarıdaki toprağın yerinde durabilmesi için aşağıda o suyun olması gerekiyor. Siz bu suyu pompayla yukarı çektiğiniz zaman aşağıda bir boşluk oluşuyor. Ondan sonra da o oluşan boşluk, hani bazı yerde kayalar daha kuvvetli, dayanıklı ve o ağırlığı çekiyor. Bazı yerlerde daha yumuşak yapılı kayalar var ve bunlar aşağı çöküyorlar. Hani bugüne kadar kimsenin öldüğünü duymamış olmamız esasında oldukça şaşırtıcı. Çünkü artık obrukların sayısı 700-800'lerde konuşuluyor. Ve sadece Konya Ovası'nda değil, bir tarafta neredeyse İzmir'e kadar, öbür tarafta da Doğu Anadolu'nun bayağı içlerine kadar bu obruklar yayılmış durumda. Bunların arkasındaki temel sebep de bizim yeraltı suyunu çekiyor olmamız ve o yeraltı suyunun kendi kendine dolan bir kaynak olmaması. Yani biz o suyu çektiğimiz anda yüzeyde istediği kadar yağmur yağsın, o yeraltı suyunun dolması binlerce sene sürecek Anadolu'nun çok geri.
Kurnaz'cığım, peki ben hani dünya ortalamalarını söyledim. Tarım %70 diye. Bizde durum ne? Yani 100 birim kullanılıyorsa kaç birimi tarımda kullanılıyor? Ve bu kullanılan taraf hakikaten verimli kullanılıyor mu?
Of. Şimdi öncelikle tarım %77'sini kullanıyor Türkiye'de. Suyu.
Daha yüksek yani ortalamada.
Evet. Çünkü hani dünya ortalamasında gelişmiş ülkeler var. Onlar biraz daha sanayide, evsel kullanımda daha fazla kullanıyor. Bize göre. %77'sini tarım kullanıyor. Ve tarımda kullanılan bu suyun %70'i bizim salma sulama dediğimiz yöntem. Yani açık kanallarla getiriyorsun, tarlayı su bastırıyorsun. Ondan sonra da bir çıkış kanalı da oluyor çoğunlukla. Basan su öbür taraftan da bir kısmı gidiyor. Kullanılmaz halde gidiyor. Çünkü bütün tarım zehirlerini, ilaçlarını, gübreyi, her şeyi alıp gidiyor. Mesela Marmara kıyısında bu giden su akıp Marmara Denizi'ne geliyor ve Marmara Denizi'ndeki planktonlar çok mutlu oluyorlar bu sudan. Çünkü çok bol miktarda azot ve fosfor var bu suyun içinde. Marmara'daki müsilajın ana sebebi bu. Yani temizlenerek denizlere giden, göllere giden sular.
Kurnaz'ım, vahşi sulama bu mu?
Vahşi sulama bu. Yani açıyorsun kanalı, belirli bir süre, herkesin belirli bir süresi var. Yani 1 saat, 15 dakika neyse o süre. Sen olduğu gibi su bastırıyorsun tarlayı, süren bittiğinde de kapatıyorsun. Olay bu. Şimdi bu olabilecek en kötü ve en çılgın sulama yöntemi. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Hani ben hep standart derste anlatırken soruyorum az çok öğrencileri denemek için. Diyorum, Cumhuriyet kurulduğunda kaç kişiydik? Yaklaşık hani 10. yıl marşında 15 milyon dediklerine göre Cumhuriyet kurulduğunda da 10-12 milyon falan civarında bir nüfusumuz vardı. Ve kişi başına düşen temiz su miktarımız 8000 metreküptü senede. Şu anda 1240'lara düşmüş durumda. Kişi başına düşen
feci bir düşüş.
Ama suda bir düşüş yok. Kişi başına dediğimiz için inanılmaz bir nüfus artışı var. Yani 10 milyon küsürden gelmişiz biz 85 milyon küsüre. O artıştan dolayı kişi başına düşen suda azalma var. Şimdi daha bunun üstüne bir de iklim değişikliği geliyor. Onları konuşacağız. Yalnız şunu unutmayalım. Artık 1240 civarına geldik mi? Buralar tehlikeli yerler. Çünkü 1000 su fakiri demek. Yani o Afrika'da resimlerini gördüğümüz böyle hayvanlar deri kemik kalmışlar, kurak, en ufak çatlamış topraklar falan, o 700-800 civarıdır yağış ya da kişi başına düşen su miktarı aşağı yukarı. 1000 demek o yolda gidiyoruz demek.
Biz zaten o zaman bu Afrika'daki çatlamış topraklar üstlerinde hayvan kemikleri olan yerlerin İki katı suyu kullanıyoruz kişi başına o zaman. Yani kişi başına bu kadar suyumuz düşüyor.
Evet, yani
ciddi kuraklığın iki katı.
Evet. Zengin değiliz.
Zengin değiliz hiçbir şekilde. Evet.
Henüz fakir değiliz. Ülke ortalaması olarak. Yalnız şu sıra konuşulmaya başlanan bir başka konu. Ülke ortalaması olarak fakir değiliz ama ülkemizde artık fakir olan yerler var mı?
Var tabii. Öyle mi?
Yani Konya Ovası'ndan bahsediyorsan Konya Ovası fakir mi? Su açısından. Çünkü eğer fakirse o zaman insanlar şey demeye başlıyorlar. Ya o zaman başka yerlerden su getirelim Konya Ovası'na. İlk konuşmada yani baktığınızda evet yani gayet makul bir şey. Ama şimdi burada iki tane çok önemli problem oluyor karşımızda. Birincisi, suyu nereden getireceğiz? Yani çok suyu olan bir yerden. Mesela işte ben Mersin'deydim, anlatmışızdır daha önceki podcastlarda bunu. Çiftçilerin arasında 20 tane köy gezdik. Orada konuştuğumuz temel nokta, yahu bizim buradaki suyu alıp Göksu'nun suyunu Konya Ovası'na veriyorlar diye sonra da bize su vermiyorlar diyor çiftçi. Şimdi Mersin'deki çiftçi bizim su Konya Ovası'na niye gidiyor? Biz burada su bulamazsak diyor. İleride bu çok büyük çatışmalara yol açabilir. Hani Mersin'le Konya arasında ne kadar çatışma ne olur mu olur, o iç politikadır. O beni ilgilendirmiyor ama rahatsızlık olduğu kesin. Bir de ikincisi şu, Konya Ovası'na biz bu suyu getirdik. Konya Ovası'nda bu suyu ne için kullanacağız? Eğer doğru şeyler yapıyorsak Konya Ovası'nda ve o yaptığımız doğru şeyler için su bulamıyorsak getirelim. Ama bir de yanlış şeyler için bu suyu kullanacaksak o zaman daha kötü kıyamet kopuyor.
Bir de şöyle şu tarafı var. İşte ilan ettik bir sonraki 22. bölümde de daha detaylı konuşuruz diye. Bunun enerji tarafı var. Çünkü topladığın suyu toplamak da bir enerji aslına bakarsan. Suyu bir yerden bir yere aktarmak da bir enerji. Ve bunlar çok ciddi enerjiler. Yani ona bakarız. Mesela İstanbul'a Melen'den geliyor ya su. Onun çektiği enerji, orada kullanılan enerjinin suyun maliyetini de ne kadar yükselttiğini konuşuruz.
Kesinlikle. Şimdi aynı zamanda biliyorsunuz bir de kuyu açtığınız zaman o su hani hep ortaokulda falan gördük artezyen böyle fışkırıyormuş gibi öyle bir şey yok. Sen suyu yerin 300 metre 400 metre altından çıkartıyorsun şu anda Konya Ovası'nda. Dolayısıyla o suyu oradan yukarı çıkartmak, pompalamak inanılmaz enerji gerektiriyor. Yani şu anda gıdadaki en önemli harcama kalemlerinden bir tanesi o pompaları çalıştırılacak olan mazot. Böyle bir de sorun var. Şimdi ben bunu 2-3 hafta önce Ankara'da bir toplantıda konuştum. Şimdi Konya Ovası'nda ne yetiştiriyoruz? Korkunç su isteyen şeker pancarıyla mısır mı yetiştiriyoruz? Yoksa çok az su isteyen buğday mı yetiştiriyoruz? Burada ana dertlerimiz başlıyor. Şimdi karşımdaki buğday üreticileri dediler ki ama biz hiç sulamazsak buğdayı 350 kilo alıyoruz, sulayacak olursak bu 1200'e çıkıyor. Ha bu güzel bir şey. Şimdi bu sulamaya değecek bir şey. Buğday ama 350'den 1200'e çıkmak çok ciddi bir verim artışıdır. Ama ona karşılık biz Konya'da şeker pancarı ya da mısır üretiyorsak ve bunun için Mersin'den suyu getiriyorsak o zaman bu işte bir sorun var demektir. Bütün bunları karar verecek ve yönetecek olan da şu anda Tarım Bakanlığı. Şimdi Tarım Bakanlığı'na gene sanıyorum Temmuz ayı başındaydı bir toplantıdayız. Anlattım bunu. Bir taraf akademisyenler, karşı tarafta bakanlık yetkilileri oturuyoruz. Burdur'da bir çalıştayda. Sabah başladık, akşama kadar konuşuyoruz. En sonunda akademisyenlerin hepsi aynı şeyi söylüyor. Konya Ovası'nda şeker pancarını yasaklamanız lazım. Mısırı yasaklamanız lazım. Bakanlıktaki genel müdürlerden bir tanesi olmaz hocam o öyle şey dedi. Biz komünist miyiz? Şimdi eğer Türkiye'nin gıda güvenliği için komünist olmamız gerekiyorsa o zaman komünist olalım. Hiç fena bir fikir değil bu. Şimdi bizim Türkiye'deki gıda planlamamız bütün tarım, hani İngilizlerden gelen bir laf vardır, sopayla havuç, yani ödüllendirme mi cezalandırma mı? Bizim tarım planlamamız ödüllendirme üstünden gidiyor. Yani çiftçi bir ürünü ürettiği zaman ona teşvik, ödül. Ama şöyle bir durum var, siz diyelim şeker pancarına teşvik vermiyorsunuz. Ama üretici 300 metreden suyu çıkartıp mazot parasını verip gübre parasını verip ilaç parasını verip gene de şeker pancarından buğdaydan çok para kazanıyorsa siz ne derseniz deyin o şeker pancarını üretecektir. Yani biz teşvik vermiyoruz şeker pancarına. Kotasını şunu yaptık bunu yaptık bunların hiçbiri önemli değil. Bir takım şeylerin yasak olması gerekiyor suyumuzu doğru kullanmak için.
Burada ben şunu anlıyorum bunu zaten daha önce de konuştuk. Çok ciddi bir planlamaya ihtiyaç var. Yani herhangi bir tarım alanının toprak yapısından yağış profiline ve suyun oraya erişimine bağlı olarak uygun ürünlerin seçilmesi bu şeye kadar varabilir. Bazı ürünlerde genetik yapının da o yağış rejimine ve sulamaya uygun hale getirilmesine de götürülebilir hatta.
Aman ha günah diyorlar buna.
Yok o günah münahı yok aç kalacağız. Ondan sonra bir şey daha var. Bir de tarımdaki sulamanın bu senin tarif ettiğin vahşi sulama dediğin usulün teknolojik olarak daha geliştirilmiş versiyonlarına güncellenmesi lazım. Onda ne durumdayız Kurnazcığım?
Şöyle söyleyeyim, gene bakanlık yetkililerinin söylediği, bütün tarlalarımızı biz kapalı sistemle verimli sulayacak olursak, bu ancak 2100'de mümkün olabilir dediler.
2100?
Evet. hani ne derece ciddiler, ne derece şaka yapıyorlar. Ama hani hiç kimse de kalkıp yok hocam 20 seneye yaparız falan demedi o toplantıda. Ya yani böyle bir de sorunumuz var. Tabii yani bütçe meselesi bunlar biliyorsunuz. Ve Tarım Bakanlığı'na ayrılan bütçeye baktığımız zaman Tarım Bakanlığı'nın bütçesi yeterli değil. Bu da bizim halkımızın, devletin nereyi derseniz deyin bu gıda güvenliği konusunu çok ciddiye almadığını gösteriyor. Yani biz de ciddiye almıyoruz esasında. Yani bundan da kastım şu, hemen herkes üstüme saldırmasın. Nasıl olsa ekmek olur ya bakkalda. Yani ekmek hani şu 10 lira olmaz 20 lira olur ama ekmek gene de paramız yeter ekmek alırız diye düşündüğümüz için günlük konuşmalarımızın içerisinde ya bakkalda ekmek olmazsa konusunu hiç konuşmuyoruz. Bizim yaptığımız gibi kirazı konuşuyor olabiliriz ama temel besin her zaman vardı her zaman da olacak diye bakıyoruz. Ama iklim değişikliğiyle, göçlerle, su problemleriyle o bakkaldaki ekmek olmayabilir. Bunu artık Türkiye'de konuşmaya başlamamız gerekiyor. Gıda güvenliği çok önemli bir problemimiz ama biz yeterli derecede konuşmadığımız için devlet de tarıma anca o kadar bakıyor.
Bunu ben LinkedIn'de bir tane postumda bayağı önceydi. Jacques Chirac işte sorulduğu zaman Fransa'nın en stratejik ürünü sizce nedir diye hiç tereddütsüz buğday demiş adam.
Evet.
Yani şimdi o kadar önemli ki temel gereksinimlerin yerine başka bir şey koyamıyorsun. Yani bunu alacaksın. Biz bu hayat formunda bizim beslenmemiz gerekiyorsa bu beslenmenin temeli olan ürünlerin bize sağlıklı şekilde ve ödenebilir fiyatla ulaşması aslında gelişmişliğin de bir göstergesi.
Kesinlikle.
Eğer bunu sağlayamıyorsak ya da sağlayacak yönde önlemlerimizi alamıyorsak o zaman gelecek nesillerin bizden hesap sorma hakları var. Ya siz ne yaptınız diyecekler. Yani bu çünkü çok önemli bir mesele. Ağzını burnunu tıka kaç dakika havasız durabiliyorsun? Onu biliyoruz. Suyun altına gir, kaç dakika durabiliyorsun onu biliyoruz. Su içmeden hiç kaç gün dayanabilirsin onu da biliyoruz. Fakat bunların hiç olmayacağını düşünmediğimiz için bu konuda hiçbir fikrimiz yok. Ama olması lazım. Ve bundan dolayı hazırlığımızı da çok ciddi şekilde gayet kararlı hiçbir şekilde hızdan kaybetmeden mutlaka yapıyor olmamız lazım. Geleceğe hazırlanmamız lazım. Bu hani ekonomistler diyor ya beklenmedik bir olay hasıl olduğunda siyah kuğu biz bunu bilmiyorduk şak diye oldu. Bu beklenen bir olay. Gri gergedan geliyor. Ve biz artık bu gri gergedanı görüyoruz. Yavaş yavaş bitirelim. Şimdi her bitirişte olduğu gibi biz kürek çekelim de ikilisi olarak Özge'mize Zehra Peker teşekkür ediyoruz. Artizan Grup. Daha sonra Yaşam Bilimli bizi sizin kulaklarınıza layık hale getiriyor. Biz işi yaşama devrediyoruz bundan sonra. Hepinize esenlikler diliyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.